insanlarız. Yani developerlar aslında bizim istediğimiz şeyleri kodluyor olacaklar. Ama biz onlardan ne isteyeceğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor ki hani süreci doğru yönetebilirim. Biz bu sürecin başında olacak kişileriz. Dolayısıyla size bakış açısı kazandırmaya başlıyor olacağım. Ve bu gördüğünüz sürecin dışında amacımızdan, nasıl bir süreç ilerlemesinden, hangi araçları kullanabileceğimizden bahsedeceğiz. Ve ayrıca ekstra bir bonus olarak da bir şirket içi süreçte hiç A/B testten haberdar olmayan bir şirkete nasıl A/B testi anlatabiliriz, nasıl bunu sürece dahil edebiliriz, insanları nasıl ikna edebiliriz, biraz da bundan bahsedeceğiz. Peki ben kimim, hani size bundan bahsetmeye geldim, çok az bundan bahsedeyim. Ankara'da yaşıyorum, 22 yaşındayım. Çankaya Üniversitesi'nde tam burs 2. sınıf öğrencisiyim, 3'e geçtik sonunda. Bunun yanında Nokta.com'da ürün departmanının kullanıcı deneyimi ekip lideriyim. Yaklaşık 2 yıldır Nokta.com'da çalışıyorum. Bunun dışında söylemem gereken, Alkışlar Yaşıyorum ve İngilizce Nekom üzerinde çalışmalarımı odaklı bir şekilde sürdürüyoruz. Peki Nokta.com'u da tanımayan arkadaşlar olabilir. Onun için şöyle 2 dakikalık bir video var Nokta'yı anlatan. Size onu göstereyim istiyorum. Var. Dolayısıyla elimizde tutabileceğimiz biraz fazla datamız var ve anlık olarak da yani bir izleseneye baktığımızda anlık bir 30 bin kullanıcı istediğini görebiliyoruz. Dolayısıyla biz A/B test ve rakamlar konusunda oldukça agresif bir şekilde test yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca Nokta'nın artık Intel ortağı olduğunu da arada söylemiş olayım ve biraz daha konumuza odaklanacağım. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım aynı zamanda. Hani Bunları hariç diğer her şeyi tipleyebilirsiniz. Çok seviyorum. Bunun dışında Çin'de ilgili testten bahsedelim. Burada bu mavi renkleri seçmenin bir nedeni var. Aslında bir hikaye anlatarak konuya başlamak istiyorum. Yani aramızda neden mavinin linklerin rengi olarak seçimine dair bir olan var mı arkadaşlar?
Güven hissi olabilir mi? Renkler etkisiyle güvenle alakalı bir ilişki olabilir mi?
Ya aslında nedeni çok daha basit. Bundan 20 yıl önce henüz daha 16 tane renk bilgisayarların destekleniyorken yani beyazın üzerine siyah renkte yazılmayı tercih etmişler. Ardından bazı tekstilin tıklanılabilir olması konusu gündeme gelince siyahtan sonra kontrast en yüksek olan renk mavi olduğundan dolayı çok basit bir şekilde tamam o zaman mavi olsun denmiş. Fakat günümüze geldiğimizde bugün milyonlarca renk var ama biz hala maviden şaşmamışız. Ama Google şu an farklı bir soruyu soruyor burada. Google demiş ki bu kadar mavi var, maviyi seçtik ama hangi maviyi seçmeliyiz diye bu soruyu soruyorlar kendilerine. Fakat burada değişiklikler yaptıklarında doğru bir sonucu alamıyorlar. Hani bir şey değiştirip bakıyorlar, evet benzer tıklanma, mavi tür şahı yaşıyor ama karşılaştırma imkanı yapamıyorlar. Dolayısıyla A-B test yapmaya karar veriyorlar ve 41 tane mavinin tüm platformda aynı anda yayınlanıyorlar. Farklı kullanıcılar farklı mavi renkleri görüyor ve dünyanın en büyük A-B testlerinden birini yapıyorlar. Biraz Melissa Mayer'dan bahsedeceğim. Kendisi şu an Yalın'ın CEO'su. Daha önce de Google'da çok güçlüydü. Kendini şu an Google'un olduğu dönemi datanın devrimi, datanın zamanı olarak nitelendiriyorlar. Yani neyi gördüğümüzü, nasıl hissettiğimizi, kısaca UX'i şekillendiren şeyin data olmasını düşünüyorlar. Peki bu daha önce dediğim 41 tane mavi rengin test edilmesinden sonra o an Google'un kreatif direktörü olan Doug Bowman istifa ediyor. Çünkü kendisi diyor ki ben bir tasarımcı olarak Google artık katabileceğim bir şey yoktur. En ince ayrıntısına kadar yani yaptığım bir butonun 3 piksel mi geliştirme olması, 5 piksel mi olmasına dair her şeyi veriye dayandırmak istiyorlar ve benim katabileceğim bir şey yoktur diyerek Google'dan istifa ediyor. Ve şu an kendisi Twitter'ın kreatif direktörü olarak devam etmekte. Yani aslında burada kendimizi biraz düşünmemiz gerekiyor. UX anlamında yapacağımız şeyler kendi tasarımcı olarak mı görmek istiyoruz yoksa user experience konusundaki kişi olarak mı görmek istiyoruz? Bu ciddi anlamda bir mesele. Çünkü tasarımcılar arkadaşlar olmayan bir şeyi ortaya çıkararak insanları ve dünyayı push edebilirler. Bir sonraki adıma geçirebilirler. Fakat user experience ve A/B testle aklınızdaki iki konsepti karşılaştırabilirsiniz. Yapacağınız şey aslında kullanıcıyı takip etmek olur. Dolayısıyla buradaki şeyi kariyerinizdeki mantığını bence kararlaştırmanız lazım. Şu an gördüğünüz tahtada geleneksel konsept aslında. Yani önceden bir brief geliyor, ardından bu tasarlanıyor ve geliştiriciler tarafından koda dökülüyor. Fakat günümüzde baktığımızda UX'i bir problem çözme olarak nitelendirirsek bu adımı izlediğimizde ortaya bir ürün çıkar ve artık kullanıcıların bunu kullanmasını ümit ederiz. Yerimizde otururuz, bekleriz. Fakat olması gereken aslında circle'lar halindedir. Yani tasarım yapıldıktan sonra geliştirme yapılması ve bir yandan tasarımın tekrar devam etmesi. Yaptığımız tasarımın doğruluğundan şüphe etmemizdir aslında bizim ilerlememiz gereken süreç. Burada biraz Lean Website Optimizing'dan bahsedeceğim. Yani kısaca bu durum bir öğrenme süreci. Bir şeyleri yayın alıyoruz ama yaptığımızdan şüphe ediyoruz. Yani bunu yapıyoruz ama ya böyleyse şeklinde bir süreçte ilerliyoruz. Gelişen bir ürünle aslında mükemmeliyete doğru bir yolculukta olacak. Peki Lean Startup'larda Lean Website Optimizing nasıl oluyor kısmına baktığımızda? Gördüğünüz gibi circle'lar çiziyorlar. Yani bir fikir geldiğinde bunu hayata geçiriyorlar. Mükemmeli bulmayı beklemiyorlar. Akıllarını fikri geçiriyorlar. Bundan aldıkları datalarla bir öğrenme süreci yaşayıp tekrardan yeni fikirler üreterek onları yayınlıyorlar. Böylece mükemmeliyete doğru bir yolculuk oluyor. Ayrıca arkadaşlar bu yöntemi kullandığımızda gerçekten de data driven design yapmış oluyoruz. Yani kullanıcının size verdiği datadaki ipuçlarını yakalayarak siz bir sonraki adıma doğru ilerlemiş oluyorsunuz. Yani A-B testi bir karşılaştırmanın bilimsel metodu olarak ben tanımlamak istiyorum. Yani bunu web sitesi üzerinde hayatınızın her noktasında uygulayabilirsiniz. Örneğin bu arkadaş biraz farklı takılmış. Hani farklı yerlerde, farklı pankartlar yüzünden hangi insan daha fazla para kazandığını öğrenip daha sonra onu göstermeye devam ediyor. Yani bu bir bilimsel metot. Siz bunu başka türlü yapamıyor olacaktınız. Peki şu an bizim odamızda olan web siteleri üzerindeki A-B testler nasıl ilerliyor ona bakalım. Gördüğünüz gibi bir grup kullanıcımız var. Bu kullanıcının yarısını kırmızı butonu, yarısını yeşil butonu görmesini istiyoruz. Ardından da biz bu gören kullanıcının kaçı kırmızıya tıklamış, kaçı yeşile tıklamış şeklinde bir datamız alıyoruz. Ve bu data sonucunda oluşturduğumuz datanın sonucunda bir sonuç olarak mesela şurada gördüğünüz gibi yeşil %10 fakat kırmızı %5 conversion rate oluşturmuş. Dolayısıyla yeşili yayınlandığımız bizim için daha yararlı olacak. Ve biz de bunu karşılaştırarak öğrenmiş oluyoruz ve bundan sonra yeşile devam ediyor oluyoruz. Yani bunu hayatımızda öğrenen arkadaş orada hani farklı çiçekleri kız arkadaşına götürüyor gibi. Evet. Bunu sadece web üzerinde düşünmeyebilirsiniz. Farklı konseptleri siz yayabilirsiniz. Bu da Facebook'un ünlü A-B testlerinden biri. Hatırlarsanız böyle bazı web sitelerinden hesabınızı kapatmak istediğinizde size hani neden hesabını kapatıyorsun falan gibi sorular soruyor. Fakat Facebook da daha önce öyle yapıyorken artık yeni bir şekle büründü. Sen hesabını kapatacaksın ama bak arttaki arkadaşların seni özleyecek. Kapatmak istiyor musun hala diyorlar. Ve bu testin sonunda hesap kapatma oranları %7 azalıyor. Yani o kadar insanı geri kazanıyorlar, hesabını kapatmasını önlüyorlar. Peki bugün neden A-B testten başlayalım istiyorum? Bir toplantılarda biz genellikle böyle hani hep birlikteyiz. İnsanlar diyor şunu yapalım, bunu yapalım. Bazen tabii ki doğal olarak bir insanın söylediği öbürünün söylediği tutmuyor. Yani böyle durumlarda insanlar bence kelimesine sınanarak bir sürü atıfta bulunuyorlar. Bence kullanıcımız böyle, bunu yapar, bunu yapmaz şeklinde. Bu öncelikle kafanızda atmanız gereken en önemli şey. Yani kullanıcıyı tanımadığınızı kabullenmeniz gerekiyor. Yoksa dümdüz kendinize web sitesi yapmış olacaksınız. Binlerce insanı tanıyamazsınız. Bizim burada yaptığımız çok güzel bir söz var. Hatta bunu bizim patronumuz Tümay Bey söylüyor. Eğer herkesin bir fikri varsa o zaman benim de dinliyorsun diyor. Yani çok da mantıklı madem öyle. Ama orada benim de ona karşı söylediğim bir söz oluyor. O zaman hepsine A-B test yapalım, kullanıcının dediği olsun diyoruz. Ve böylece Data Driven Design için önemli adımı atmış oluyoruz. O da UX'e koydum. Aslında tüm amacımız bir problemi çözmek. Bu problemi kullanılabilirliğini arttırarak en iyi nasıl çözebiliriz'i konuşuyor olacağız. Dolayısıyla kullanılabilirliği çözdüğümüzde ne olacak? Daha çok para kazanacağız. Peki neden bunu A-B testle yapıyoruz? Bunu da düşünmemiz gerekiyor. Yani göz izleme metodları var. Bir sürü sizin de bugün ve yarın öğreneceğiniz gibi. Yani ciddi anlamlı metot var. Fakat bunlardan A-B test gerçekten içinden en efektif olanı. Çünkü A-B testle yani normalde bir göz izleme testi yaptığını düşünün. 20 tane insanı çağırıyorsunuz ofinize ve bunlara para veriyorsunuz. O insanları ağırlamanız masraf, o insanların datasını düzenlemeniz farklı bir masraf olacak. Fakat A-B test ile sitenize giren milyonlarca kullanıcıyı teste tabi tutabilirsiniz ve bunun sonuçlarını çok hızlı alırsınız. Bu kolaylıkları elde etmeniz çok ucuz olacaktır ve dolayısıyla çok katılımcıyla daha büyük bir data üzerinden büyük resme bakıyor olabilirsiniz. Bu A-B testi farklı kılan en büyük nokta ve dediğim gibi patronunuzu ikna etmek için de çok güzel bir çözüm. Yani bazen freelance'de çalışanlar var bizim aramızda. Hani logoyu bitip büyütelim dediğinizde, dendiğinde size ya ona hayır deme gücünüz olacak. Tamam arkadaşım biz senin dediğin gibi logoyu büyütelim. Bir de büyütmeyelim bakalım senin için hangisi daha hayırlı olacak, hangisi daha güzel olacak. Bunun datasına bakalım. O zaman datanın dediği doğru olsun diyorsunuz ve dolayısıyla o da daha çok kazanacağı için logonun küçük olma ihtimali bile onu sevindirecektir bu sefer. Şimdi A-B test sürecine biraz daha odaklanabiliriz arkadaşlar. Yani bu süreçte nasıl ilerlememiz gerekiyor, nereden başlayacağız? Bunlara bakalım. Aslında bu chart'ı hani hepimiz biliyoruzdur böyle bilimsel metot, ilkokulda öğrendiğimiz bilimsel metot. Biz bunun her yerde kullanabiliriz. Dolayısıyla ilk olarak ask a question diyor. Yani biz bir problemi belirleyip bu problem üzerine sorular sormaya başlamamız lazım. Ardından bu problemin background search'ünü yapmamız gerekiyor. Gerçekten bu problem ve bu datalarda da gözüküyor mu? Yani hiçbir şeyi kafamızda ne yapmıyoruz? Bence kullanıcı üye olamıyor demiyoruz. Gerçekten de o sayfaya giren 1000 kullanıcıdan 100 üye olabiliyor. 900'ü neden üye olamıyor sorusunu sormamız gerekiyor. Bunun ardından da artık hani problemi belirledik. Bir problem olduğunu kabul ettik. Ve yapacağımız şey bu problemi çözüm önerilerini getirmek oluyor. Yani diyoruz ki form çünkü çok uzun, o zaman formdan bir tane ögeyi atalım falan gibi artık varyasyondan oluşturmaya başlıyoruz. Ve testimizin süresini hesaplayıp artık bu hipotezi test etmeye başlıyoruz. Ve sonuçlara göre eğer doğruysa bu testi yayınlıyoruz. Yanlışsa problemi çözmek için başka bir neden aramaya başlıyoruz. Bizim noktada bu konuda kullandığımız çok güzel bir teknik var. Kullanıcının sarhoş olduğuna dair bir varsayımda bulunuyoruz. Yani sayfaya giren kullanıcı sayfayı bizim bildiğimiz gibi bilmiyor arkadaşlar. Yani siz oradaki butonun ne işlem yapacağını çok iyi biliyorsunuz ama kullanıcı onu ilk defa görmüş. Bizim amacının ne olduğuna dair bir fikri yok. Dolayısıyla ona çok iyi bir şekilde rehberlik etmeniz lazım. Örneğin şu an bir sitenin ekran görüntüsü var karşımızda. Biz bunu biraz bulurluyoruz ve sayfanın gerçekten de amacına uygun yeri öne çıkıyor mu buna bakıyoruz. Yani şu an bu sayfaya baktığınızda nereye tıklıyorsunuz geliyor böyle bir görüntü varsa. Mavi yere tıklamak gerekiyor ki gerçekten de bu sitenin tüm amacı o butona tıklatmak. Başka bir amacı yok. Onu download ettirmek. Bu kullanıcının aslında hani sinirli ya da agresif ama salak olmadığı anlamına geliyor. Gerçekten ona doğru yolu gösterdiğinizde çok güzel bir şekilde bunu öğreniyor. Yani Facebook gibi bir siteyi hani dedelerimiz bile artık kullanmayı öğrendi. Demek ki bir şeyler doğru gittiğinde bir öğrenme süreci yaşandığında kullanıcılar bunu anlayabiliyor. Ve bu artık bizi goal oriented design'a getiriyor. Yani buradaki sıradaki hedefimiz o butonu tıklatmaksa onu gerçekten de öne çıkarmamız gerekiyor. Ben bir tane aslında case hazırladım. Şu an bir mikrofonu için örnek olarak biz hani şuradaki görüneyim. Buradaki süreci biraz yaşayabilmemiz için mikrofon örneğinden gidelim istedim. Çünkü hepimizin bildiği bir site ve e-ticaret üzerine olduğundan birçoğumuzun daha çok ilgisini çekecektir. İlk olarak mikrofondaki hani bir süreci izlememiz gerekiyor ve her sayfada mesela bu şu an ürün almaya götüren yolu izleyeceğiz ve her sayfada programlar bulmaya çalışalım. Siz de bulduğunuz yerlerini bakın şu olsa güzel olurdu falan şeklinde öneri verirseniz çok sevinirim. Aslında sunum boyunca da hani sorularınızı sona saklamayın. Yaşadığınız bir hani problemde aklınızda hemen sorun ki biraz önce cevaplayalım. Şu an bu marketlerinin ana sayfası. Gördüğünüz gibi böyle ürünleri listelemişler falan. İlk olarak baktığımızda 3 tane, 2,5 tane ürün görüyor. Aslında şu an Microphone'in yaklaşık 30 tane falan kampanyası var. Ama ana sayfaya gelen 1468 çözünürlükteki bir kullanıcı 3 tane kampanya görüyor. Yani bu bir problem olabilir. İlerliyoruz. Aslında olmayabilir ama test edilmesi lazım kısaca. Ürünlerden birine tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1468 çözünürlükte altta scroll bar çıktı. Ve bunun dışında ben daha ürünün fiyatını bile göremiyorum sanki. Hiçbir açıklaması yok. Biraz daha ilerleyelim. Scroll ettim. Fakat bu sefer de ürünün fiyatını göremiyorum. Fiyatını görüyorum fakat satın al ya da ürün detayı butonu ürünün üzerine geldiğinde çıkıyor. Yani belki onu aramaya uğraşabilirim. Bu doğru mudur? Emin olmak gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi sağdaki yukarı butonu da ürünün fiyatının üzerine gelmiş.
Siz satın al butonunu sadece call to action olarak mı kullanıyorsunuz? Yani normalde çünkü kullanıcılar sanki daha çok ürünün içerisinde geldiklerinde satın alma işlemini yapıyor.
Doğru ama şu an mesela ürün detayları linki de gözükmeyen bir alanda. Yani üzerine geldikten sonra görüyorsunuz. Yani bir ürün detayının da hani hızlı incele gibi bir buton ya da satın al da olabilir yani. Hani bunları denemek gerekiyor aslında. Bu arada mesela bir e-ticaretiniz vardır. Birinde satın al butonu koyarsınız. Daha başarılı olur. Öbürüne sepete koyarsınız. Daha başarılı. Aslında çözümlerimiz sitemize özel olacak. Yani bir çözüm bulduğumuzda tüm sitelerimize bunu yaymamız çok saçma oluyor. Çünkü kullanıcı kitlesi gerçekten her sitenin farklı ve onlara özel çözümler sunmamız gerekiyor.
Ben bir şey sorayım.
Tabii.
Ben mesela işte kıyafet alışverişi yaparken böyle sitelerden bedelinin kalmamış olduğunu ürün içine girdikten sonra fark ediyorum. Detaylarını işte 36 falan kalmamış kısmını tıkladıktan sonra görüyorum ve hani benim için hayal kırıklığı oluyor. Sinir bozucu bir durum oluyor. Hani
İtalyan
ama mesela onu yapmayı hepsini böyle direkt hani şey aramaya başlıyorum. Böyle uğraşmıyorum.
Şey çok güzel. Şu an üstte bir filtre alanı var. Bayağı bir yer var. Oraya sadece 36 beden seçip onları listeleyebilirsin aslında. Hani onu koymamışlar. Bu koysalar belki satışları arttıracak. Çünkü sen satın almayacağın ürünleri geziyor olacaksın. Bu senin için kötü bir şey aslında.
Yani filtrelemede mesela 36 beden yazarsam bittiği halde çıkma durumu var mı? Şu an bilmiyorum.
Yok, şu an öyle bir özellik yok. Hani olsa ne güzel olurdu işte. Evet,
yani bittiyse göstermemesi gerekiyor.
Evet. Yani, trend yolda çıkarabiliriz.
Satın almayınca ürünleri gösterebilirdiniz ya. Belki aklına gelmişlik ama yani. Orada bir ürün görecek. Ona satın
almaya. Ya ben bu konuda biraz daha içeriden bildiğim vardı. Orada satın alınmış hatta tükenmiş ürünleri bile gözükmüşse sözleşmeden dolayı bağlıyor kendilerini. Yani çünkü onlar şu an bir Adidas burada indirim yapmasının nedeni Adidas'ın kendi ürünlerinin reklamını yapması aslında. Bakın benim ürünüm satıldı, bitti. Reklamını yapıyor. Hani bunu da düşünüyorlardır belki ama hani umarım test ederek düşünüyorlardır. Hani amacımız burada aslında o.
Bir şey daha söyleyeyim. Ürün detayları butonu sadece mouse'un bir üzerinde geldiğinde gözüküyor. Fakat insanlar sadece bilgisayarlardan girmiyorlar, tabletlerden de giriyorlar.
Evet, hover özelliği.
Genellikle
konulmaz
eğer mobile first
düşünüyorlarsa. Biraz daha ilerleyelim o zaman. Şu an ürünün detay sayfasına girdim. Yani burada tişört fiyatları mesela fontu Times Low fontuyla aynı boyutta hatta daha fazla. Ürüne bakmadan önce farklı şeylere bakıyorum. Yani ürünün diğer görselleri aşağıda kaldı. Onun dışında mesela yapılabilecek bir değişiklik 14.99 TL'ye düşmüş. Hani 49 TL'den. Yani ilk önce aslında okumamız gereken 49 TL'ydi. 14'e düştü. Bu daha bir mantıklı aslında. Bunu gördüğünde kullanıcılar daha bir motive olacaktır. Ve bir de bu butonu gördüğünüz zaman oha 14'e düşmüş artık alayım diyorsunuz. Fakat bu size veren aksiyonla sepete ekliği arasında dağlar kadar yer var. Yani siz o butona yani fiyatı gördüğünüz anda hemen altından satınla basabilmeniz sizin için daha güzel olacak. Bunlar test edilebilir bu sayfada. Ya da limit başı, kişi başına 10 ürünmüş. Ben 11 ürünü seçtiğimde bu hatayı verebilir bana. Yani bu hatanın sayfada yer kaplama lüksü yok aslında. Yani umarım bunları da test ediyorlardır. Hani böyle devam edelim. Satın ala bastım. Şu an beni üye yapmak istiyor. Peki ben üye olmadan alışveriş yapabilir miyim? Yapabilirim. Böyle bir teknoloji var. Böyle bir yapıp bir de üye olarak yapsalar, yani iki farklı varsayımı da yayınlansalar, ne kadar para kazanıyoruz da baksalar. Acaba o ürün bilgisinden daha değerli mi o kazanılan para? Bunu da aslında düşünmemiz
gerekiyor.
Şey
yapıyoruz, zaten bir yayın.
Evet, geç. Zaten bir yayın. Bir sonraki sayfada da satın ala bastım, üye oldum şu an. Ve beni tekrar bir sayfaya getirdi. Gördüğüm ürün var ve satın al butonu tekrar var. Bu sayfanın aslında amacı alışverişe devam et. Yani farklı bir ürün daha ekleyebilirsin demek ama şu an onu görebilen var mı? Sol altta saklanmış gibi. Bu sayfanın tüm amacı başka bir ürün daha alırsa kullanıcı o butona tıklasın geri dönsün demek. Ama bu buton bu sayfanın en önemli öncesi olmasına rağmen hatta satın al kadar önemli olmasına rağmen en az ilgi alan yerde. Biraz daha devam. Bunları bu arada hepinizden içeriyorum. Bunu bir de o versiyonu yapıp test etmeleri gerekiyor. Yani bu öyle olsa kesinlikle artacaktır demiyorum ama sizin de gördüğünüz şeyleri yakalayabilirsiniz böyle. Bir sonraki varyasyonu da benim adresimi aldı. Ödememi istedi. Bir de sipariş ödesi diyor. Ben burada adımları takip ettim. Sipariş ödesi dedi aslında. Ben satın almayı tamamladıktan sonra satın aldın al bildiğinde bu demek. Ama özet mantığı bende şöyle bir çağrışım oluşturdu. Yani siparişimi artık tamamlayacağım. Son anda bir de kontrol edeceğim, sonra onaya basacağım gibi bir algı oluşur. Fakat öyle değil. Yani şu an burada aslında iki adım var. Fakat üç adım gösteriyor. Belki ben üç adımdan korkup kaçabilirim. Bana iki adım göstermesi, hani tamam yani sonuna geldim duygusu uyandırabilir. Bu adımı atmak bir test senaryosu olabilir. Bunun dışında da şurada gördüğünüz bir checkbox var. Yani sözleşme okumadan satmıyor bana. Ama checkbox o kadar yakınlaşmış ki artık ön bilgilendirme formuna. Ben checkbox'a basmadan önce ön bilgilendirme formuna bastım. Ve bu da beni farklı bir sayfaya aldı. Sonra tekrar satın almayı bulmaya çalıştım falan. Böyle bir süreç yaşadım. Aslında bu butonun siparişi tamamına kadar büyük bir buton olması çok mantıklı olabilirdi. Peki burada bayağı bir varyasyonlardan bahsettik. Kendi sitemizde hani nerelerde şeyler, değişiklikler yapabiliriz. Burada bayağı bir noktalar vermiş. İsterseniz bir göz atın. Yani gördüğünüz bir headline'da, ürünün açıklamasında, aksiyon butonunda ya da görselin kendisinde ya da dokunuz dediği gibi tamamen farklı bir tasarımla sayfanın ögelerinin yerlerini değiştirip farklı testler yapabilirsiniz. Ama atıyorum üst menüdeki linklerin yerlerini değiştirdiniz. Bunu nasıl yapmanız gerekiyor? Şimdi birazdan ona yoğunlaşacağız. Bu yaptığınız testte şöyle bunları bir görelim. Yani butonun rengiyle butonun tekstini aynı anda değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü eğer butonun rengi ve tekstini aynı anda değiştirirsek renginin mi bu tıklanma artışına da azalmasına gittiğini yoksa tekstin mi anlayamayız. Dolayısıyla sayfada yapmamız gereken tek değişkeni değiştirmeliyiz. Yani headline değiştiriyorsak headline değiştirmeliyiz ama rengi ve tasarımı aynı kalmalı. Böylece yaptığımız bu küçük değişikliğin etkisini görüyoruz. Öbür türlü atıyorum rengi olumlu etki etmiştir. Tekstin değişimi olumsuz etki etmiştir. Ortaya karmaşık bir soru çıkıyor. Bunun dışında yamuk cookies dediğimde sayfada cookie kullanmanız. Yani bir sayfaya giren kullanıcı bir varyasyonu gördüyse bir sonraki girişinde de o varyasyonu görmeye devam etmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle hayal edin, satın aldığınız sayfaya bir girdiğinizde kırmızı, öbür girdiğinizde mavi, öbür girdiğinizde başka bir renk. Bu değişim ile sizin girdiğinizi çekerek tekstin doğru olmasını önleye olabilir. Yani yaptığınız varyasyonları bir kullanıcı hep o şekilde görmesi gerekiyor. Bunun dışında testlerin tümü aynı anda yayın alınması gerekiyor. Genelde yazılımcı arkadaşlar burada çok sert tepkiler oluyor. Aynı anda yayınlamamız lazım. Bir gün birini alalım, yarın öbürünü alalım falan gibi şeyler yapıyor. Fakat çok ilginç metrikler var. Yani bugün atıyorum okulların kapandığı son gündür. Kullanıcılar daha fazla hissediyordur. Yarın herkes tatile gidecektir. Daha farklı bir kullanıcı kitlesi sitenizi ziyaret eder. Dolayısıyla yaptığınız sonucu eğer aynı anda almazsanız bu tek değişken varyasyonları kuralını ihlal etmiş oluyoruz. Yani olaya ikinci bir değişken olarak zaman faktörü de girmiş oluyor. Bunu da yapmamız gerekiyor. Bunun dışında A/B testleri gerçekten probleme yönelik yapmamız gerekiyor. Yani demin Markofon'un fark ettiyseniz ürüne satın alma sürecine yolculukta A/B testler kurguladık. Yani gidip de footer'daki yok iletişim yazacağına başka bir şey yazsın mı falan gibi testler yapmak çok mantıklı olmayabiliyor. Çünkü bu probleme yönelik değil. Yani sizin amacınıza yönelik olmayan bir test. Artık amacınıza yönelik tüm testleri bitirdiğinizde bu testlere de vakit ayırabilirsiniz ama odağınızı kaybetmemeniz gerekiyor. Peki bu teste demin baktık, yani Markofon'da çok net bir ürünü satın alma gibi bir hedef var. Fakat hepimizin e-ticaret sitesi yok. Binlerce tarz site var. Yani e-ticaret sitesinde gol atmak demek ürünün satılması demek. Bu kadar basit. Ama bir izlesene gibi ya da Facebook gibi bir sitede hedef, böyle bir net bir hedef yok arkadaşlar. Dolayısıyla ölçüyor olacağımız veriler bu hedeflerin ne olduğuna dair değişkenlik gösteriyor olacak. Biraz da bunlardan bahsedeceğim. Yani sözlük gibi nereye gitmek istediğini bilmiyorsan hangi yolda gideceğini fark etmiyor. Yani yapacağın değişikliğin sonucunu elde etmek istediğin bir veri olması gerekiyor ki gerçekten de o iyileştirmeyi hayata geçirebilesin. Örneğin şu an izlesene üzerinde yaptığımız bir testten bahsedeceğim. Click to rate demek, yani sayfaya giren kullanıcıların o butona tıklama oranı demek arkadaşlar. Yani sayfaya 100 kullanıcı giriyorsa A varyasyonunda 5 kişi, B varyasyonunda 10 kişi giriyorsa bunun oranına bakıyor olacağız. Gördüğünüz gibi arama menüsü oldukça değişmiş durumda. Öncelikle uzunluğu artmış, daha sonra turuncu renge geçmiş ve içindeki text değişmiş. Yani ikon yerine text'e geçmişiz. Bunun gibi bu aslında A'dan B'ye varyasyon değil, 5-6 tane testin sonucu, ilk varyasyondan sonucu göstermek istedim ben size. Bu test yaklaşık 2 milyon kişiye uyguladık arkadaşlar ve bu testin sonunda yaptığımızda %24 CTR artışı yaşadık. Yani insanlar aramak istiyor ama o ikonun ne anlama geldiğini gerçekten demek ki bilmiyor. Ve hepimizin bildiğine dair onlar bilmiyor olabilir. Yani herkesin seviyesini bilemeyiz gerçekten. Ve rengini de arka planının rengini gri yerine turuncu yaptığımızda sayfa en önemli ögelerinden olan arayı öne çıkarmış oluyoruz. Bu yaptığımız değişiklik sonunda 70K yani 70 bin ekstra arama bize oluşturdu. Bu 70 bin aramanın sonucunda da günlük olarak 1 milyon 400 bin daha fazla video izletiyoruz. Yani bu bizim hedeflerimizi çok net bir şekilde etkileyen bir şey. Burada gördüğünüz gibi CTR'ı hedeflemişiz. Yani çünkü o butona tıklamak önemli. Aramaya gittikten sonrasını saymamışız. Peki bir başka testimizde örneğin izleseniz radyo özelliği var. Bu radyo özelliğinde yani atıyorum Demet Akalın'ın bir şarkısını dinliyorsa radyoya bir link koymak istedik. Demet Akalın'ın en iyi 7 şarkısını dinle. Fakat bunu nereye koyacağımızı da test etmek istedik. Gördüğünüz gibi bir listenin üst kısmında header'a yakın bir yerde koyduk. Sağdaki B ve C varyasyonlarında da radyo barın üzerinde sola ve sağa koyduk. Böylece bunların hani hangisinin daha çok bize katkı sağladığını test etmek istiyoruz. Burada baktığımız şey place per visit. Çünkü bu atıyorum şöyle söyleyeyim. Demet Akalın en iyi şarkısını tıklayan bir kişiyi saymamız anlamsız. Bu kullanıcı oraya tıkladıktan sonra toplamda kaç tane müzik dinlemiş. Biz bunu saymak istedik. Çünkü bizim hedefimizi bu götürüyor. Dolayısıyla ilk başta CTR yerine baktığımızda üst taraftaki üstte olduğundan dolayı daha fazla tıklanma aldık. Fakat alt taraftakiler gördüğünüz gibi daha az tıklanma almasına rağmen daha fazla kullanıcıyı gezdirdi sitede ve dolayısıyla bize katkısı daha fazla oldu. Bu testin yaklaşık 5 milyon kişiye yapmışız ve bu da izleseniye günlük ekstra günde 180 bin izlenme elde ettirmiş ve %4 Facebook'ta artış sağlamış. Bir sonraki veri ölçme metodumuza bakalım. Bu da etkileşim oluyor arkadaşlar. Yani bu da gördüğünüz gibi izleseniden bir videoyu kendisinizi yayınlamak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla bu yapmanız gereken şey embed yapmak. Bunun teknik anlamda ismi bu. Ve şu an YouTube'da birçok siteye baktığınızda embed kelimesini kullanıyorlar. Fakat biz kullanıcıların embed kelimesini bilip bilmediğinden şüphe ettik. Ve dedik ki bunu embed yerine acaba sitene ekle, sitene ekle parantez içinde embed, videoyu sitene ekle, videoyu ekle gibi varyasyonlar oluşturdu. Burada da baktığımız değer hani butonun tıklanma sayısı değil, embed edilmiş videoların bize getirdiği izlenme sayısı oldu. Yani adam butona istediği kadar tıklasın, günde 100 defa tıklasın ama gerçekten de o kodu alıp sitesinde kullanıyor mu ve kullandığı kod bize ne kadar izlenme sağlıyor? Bunu ölçtük. Yani ölçtüğümüz değer etkileşimdi. Bu da bize günde, bu arada kazanan varyasyon embed, eskiden orijinali embed'ti, videoyu sitene ekle oldu. Yani insanlar videoyu sitesine eklemek istiyor ama embed kelimesinin ne olduğunu bilmiyorlar. 180 bin kişi ediyor burada. Ve 180 bin sağlamışım. 480 bin kişi üzerinde ekstra kazanç sağlamış bize. %18 embed artış oluşturmuş. Bir başka ölçebileceğimiz varyasyon da gol. Yani demin mikrofon üzerinde de baktığımız gibi bir amaç üzerine yani bir gol atmak, ürünü satın almak gibi durumlar. Bizim burada yaptığımız test de video yükle butonu üzerinde gerçekleştirildi. Yani video yükle butonuna tıklayan kişilerden kaç tanesi farklı varyasyonlarda videoyu gerçekten yükleyebiliyor'a baktık. Bu test aslında çok sancılı geçti. Bu bizim ilk gol testimizdi. Klasik alışkanlıklardan dolayı ilk önce gidip sadece CTR değerine baktık. Yani butonun tıklanma oranına baktık. Ve ciddi anlamda şu varyasyonların arasında video yükle yeşil butonu yaklaşık 2-3 katı diğerlerine göre tıklanma sağladı. Fakat ben bu testi daha sonra biz bir hata yapıp hatta yeşil butonu yayın aldık. Ve çok mutluyuz böyle 3 katı falan daha fazla video gelecek. Ben ardından verileri incelemeye başladım. Çünkü testi yapıp bitirdikten sonra da hani onu unutmak gerekmiyor. Arada kontrol etmemiz gerekiyor verilerini. Kullanıcı gerçekten adaptasyon sağlayabilmiş mi diye. Bu sefer baktığım video yükleme sayılarında bir düşüş gördüm. Yani çok enteresan. Yani nedenini araştırmaya baktığımızda gerçekten Levin Duke'la orada kendini parlatıyor. Alakası olan da olmayan da insan ona tıklamış. Yani aslında orada video izlemeye gelen insan bakmış orada yeşil bir buton var, video yükleye tıklamış. Ve bu bize aslında zarar sağlamış. Bu insan video izleyecekken yüklemeyeceği bir video yükle butonuna tıklıyor. Dolayısıyla biz bu testi tekrar kurguladık. Dedik ki yukarıda gördüğünüz gibi 4 tane kullanıcı %50-%50 ikiye ayırdık. Ve opsiyon A ve B olarak varyasyonları tekrar kurguladık. Peki bunlardan hangisi gol kısmına gerçekten gol atıyor ya baktık. Ve kurguladığımız senaryonda hani biraz daha teknik anlamda buna tıklayan kullanıcılardan kaçı gerçekten de videoyu başarıyla yüklemiş datasını girdik. Ve bu sefer de çıkan alttaki gri video yükle tekst oldu. Ve bunu yaptığımızda da yaklaşık 138 başarılı video yükle oranımız arttı. Yani artık gerçekten de video yüklemek isteyen kullanıcıları hedefliyor video olduk. Ve bu da bize bu yüklenen videolarda günde ekstra 220 bin izlenme sağladı. Bunun gibi izlesene de özellikle hani amacı net olmayan sitelerde ciddi anlamda binlerce golümüz olabiliyor. Yani bir golünüz video izletmekken bir golünüz yorum yazdırmak, bir golünüz benzerlerde gezdirmek, öbürü Facebook butonuna tıklatmak olabiliyor. Gördüğünüz gibi Facebook'ta paylaş butonu üzerinde yaptığınız varyasyon çalışmaları ya da yandaki destek butonu için yaptığınız ikon çalışmaları ya da benzerlerin altında daha fazla göster butonu için yaptığımız çalışmalar. Benim ortadaki çalışmada özellikle göstermek istediğim şey, fark ettiyseniz arkadaşlar bir anda daha fazla göster butonunu beyaz bir diğer yapmamışız. Yani ilk önce rengini denemişiz. Ardından kazanan rengin tekstini denemişiz. Ardından kazanan tekstin butonun yanında ikon olsun mu olmasın mı denemişiz. Bunun ardından bu ikon var mı, hangi ikon olsun onu denemişiz. Yani adımlar birbirinin ardından böyle zıplayarak gitmiyor. Her zaman tek bir değişkeni değiştirerek ilerliyoruz. Dolayısıyla ciddi anlamda elinizde belli bir kullanıcı var, sayfanızın belli bir değeri var. Ama bu sayfadan gelen geliri hiçbir reklam çalışması yapmadan çok düşük bütçelerle katlarına arttırabilirsiniz. Bu cidden sizin elinizde. Çok önemli bir durum. Benim öbür söyleyeceğim şey, yani şu an gelip size A/B test yapın, nerede olursa olsun yapın falan demek istemiyorum ama ciddi anlamda hedefli bir şekilde A/B test yapmanız lazım. Yani yapacağınız A/B test ayıracağınız iş gücüne değer mi? Bunun için çeşitli tool'lar var. Örneğin Free A/B Test, Spin Testing tool var. Bu testte sayfaya giren kullanıcı sayısını yazıyorsun. Normalde o butona kaç tıklıyormuş? Peki senin hedeflediğin kaç? Yazıyorsun ve sana diyor ki bu testi 30 gün boyunca yapman gerekiyor ki eline veri olsun ve bu veriyi o zaman kullanabilirsin. O zamana kadar yapacağın şey farklı bir kullanıcının gelip fazladan bir kere tıklamasından dolayı yanlış olabilir diyor. Yani bu tool'u kullanmanızı tavsiye ediyorum. Weasel Website Optimizer'ın tool'larından biri. Bu size bir cevap veriyor olacak. Yapacağım iyi bir test gerçekten benim ona ayıracağım iş gücüne değer mi? Örneğin bir buton üzerine test yapıyorsunuzdur. Bu butonu bir atıyorum şu anki CTR 5 olsun ona getirdiniz. Ona getirmek için harcayacağınız efor 2-3 günü. 2-3 günü sizin şirketinize atıyorum 1000 liraya mal ediyor. Ama o butonun o hale gelmesi 500 lira size kazandıracak. Sizin oraya harcayacak farkınız yok aslında. Yani bunu kendiniz de şey yapmanız gerekiyor. Eğer siz böyle vaktinizi bir şeyler kazandırıp ama aslında zarar ettirmeye götürürseniz hani yani patronunuz ya da çalışanınız ya da kendi şirketinize zarar ettiriyor olacaksınız. Bunu çok net bir şekilde hissetmeniz lazım. Bunun ardından testimize başlıyoruz. Dediğim gibi testimizin aslında teknik hazırlık ve yayın süreci örneğin bir testin varyasyonu düşündüğümüzde bunun tasarımcının ele alması, tasarımdan sonra geliştiricinin ele alarak yayın alması şeklinde ilerliyor. Genelde önerilen trafiğinizi %50-%50 olarak ayırmak. Yani 10 kullanıcınız varsa 5'i A varyasyonunu görsün, 5'i B varyasyonunu görsün. Bu şekilde çok daha optimum bir süreç oluyor. Ama bazen de böyle çok crazy böyle fikirler falan olabiliyor. Hani acaba bunu yapsak ne olacak falan. Bizim böyle durumlarda oluşturduğumuzda önce %5'i o garip fikre alıyoruz. Trafiğin %95'i normal hali görmeye başlıyor. Eğer cidden güzel veriler gelmeye başlıyorsa trafiği %50-%50'ye tekrar ayırıyoruz. Hani önemli olan %50'ye ulaşmak. ve ardından da datalarınızı alarak analizini yapmak. Data analizi için de testin ne kadar sürecek, sonucun güvenilir mi falan gibi sorularımız var. Yani örneğin bir saatlik bir buton aldınız yayına. Ondan sonra sanki 10 kişi girdi. İşte A varyasyonu 5 kişiden 3'ü tıkladı, B'yi 5 kişiden 4'ü tıkladı. Yani bu 4. tıkladı siz bile atmış olabilirsiniz. Bu o kadar yakın veri ki birbirine, istatistiksel olarak bu veri size güvenilir olmayabilir. Dolayısıyla bu konuda bilmiyorum, istatistik ders almış olan varsa çeşitli metodlar var. Örneğin ne vardı? Child-Super test gibi bir ismi var. Bu testi de A/B testi uyarlamışlar arkadaşlar. Yine Visual Web Site Optimizer üzerinden görebileceğiniz gibi. Ona değerlerinizi veriyorsunuz. Diyorsunuz ki sayfama 1 milyon kişi girdi. Şu kadarı bunu gördü, bu kadarı bunu gördü. Buna tıklayan mı, buna tıklayan mı? Peki benim sonucum güvenilir mi? Bu size güvenilir olup olmadığını
güven
söylüyor.
Güven aralığını, evet, güven aralığını.
Duyamadım.
İstatistikte
yapıyoruz diye yapıyorduk hepsini arasında.
Almıştım
ben.
Çok güzel sonuçlar veriyor
diğer aralığında. Yani bunu bazen hafifletebilirsiniz. Yani bu şu an %99.9 falan oranında çalışıyor. Hani testin aslında ismini söyleyeyim. Child-Square diye bir şey. Wikipedia'dan falan bulabilirsiniz. Biraz derinsel bir matematik var. Hani bunu da kendiniz uyarlayabilirsiniz kendi sonuçlarınıza. Ama bu demek değildir ki testimiz hiçbir zaman sonuç vermeyecek. Eğer gerçekten dataya yeterince işkence ederseniz data bir gün konuşacaktır arkadaşlar. Yani yapmanız gereken sabırlı olmak. Eğer testi yayına almayı devam ettirme süreci size bir zararda bulundurmuyorsa aklınızdaki tutumları yayına alın. Belki bir ay kalsın ama o size bir sonuç versin ve onu sonraki günlerde kazanca da çevirin. Ve yaptığınız test sonuçlarını arkadaşlar istatistiklerini toplayın ve hemen yayınlayın ki daha hızlı bir şekilde kazanca başlayabilirsiniz. Burada benim söylemek istediğim bir diğer nokta da test sonuçlarınızı dokümantasyon etmeniz. Yani bir gün şirketinden siz ayrılabilirsiniz, yarın başka biri gelebilir. Sizin yaptığınız bir testi tekrar yapmasınlar. Kullanıcı bir adım geriye götürmeyin. Sürekli ilerlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla dokümantasyon etmek ve bunları atıyorum sitenin bir sonraki özelliğinde de kullanıyor olmanız önemli. Yani bir yerde bir kategori listeniz varsa, siz o listenin sıralama testini yaptıysanız, başka bir sitenin farklı bir alanında o listeyi yine kullanacaksanız tekrar test yapmayın. Yapmış olduğunuz sonucu oralarına yansıtın. Böylelikle hani daha hızlı bir şekilde sonuçlar alıyor olacaksınız. Şu an kahve molası diyelim isterseniz.
Hani ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi ben bunun teknik kısmında şöyle bir şey merak ediyorum. Hani %50, %50 kullanıcınızı ayırın diyorsunuz. Aklıma ilk gelen çözüm hani iki tane sunucum vardı. Birine bir yazılım yükleyin, birinde diğeri kalır. Ama sunucular aynı sayıda olmaz. Ya da küçük sitelerde bu nasıl uygulanır? Hani arka tarafta nasıl çözüyorsunuz bunu?
Random bir sayı atıyorsunuz. Diyorsunuz ki sayfaya gelen hani random sayı olarak üretiliyor. Eğer random sayı tekse şu, çiftse bu falan gibi
tamam,
bir
güzel
basitlik yapabilirsiniz. Birazdan sunulardan da bahsedeceğim. Hani bunu çok üst düzey bir site yoksa, eğer bunu ayıracak hiçbir şey yoksa o tool'ları kullanmanız çok ucuz ve faydalı olacak. Varsa sorunuz cevaplayın yoksa biraz bir kahve falan sonra devam olun.
Şey söyleyeyim mi? Sunumu
Kane optimizasyon